Ayrım 9.
Başımı sallıyorum. Birlikte hatırlıyoruz. 4 yıl önce o ünlü gecenin sabahında yakalandınız. Sonra yargılanıp... Başımı sallıyorum. Yanılıyor. Yakalanan başkası da olabilir. Ben sadece hikayeyi anlatıyorum. Hem yargılanmadan önce sorgulandım diyorum. Unuttunuz mu? Kadın sözünü kesmeme sinirlenmiş gibi sabırsız bir sesle devam ediyor. Müebbet hapse mahkum oldunuz. Ama şanslıydınız. 1,5 yıl sonra bir esir değişimi nedeniyle serbest bırakıldınız. Geri dönüp askerliğinizi yaptınız. Sonra İstanbul'a geldiniz. Yolda içmeye başladım diyerek sözünü kesiyorum. Aylardır da ara vermedim. Kolumdaki ağrı acele etmeden bileklerime iniyor. Ama biliyor musunuz beni en çok rahatsız eden neydi? Neydi diyor kadın. 1/33 olmak diyorum. 1/33 mü? Ne demek istediğinizi anlayamadım. O günün utancını hatırlayarak hepimiz 33 kişiydik diye anlatmaya koyuluyorum. Çoğumuz müebbet hapse mahkumduk. Bizi neye karşılık bıraktılar biliyor musunuz? Hayır diyor kadın. Araya kısa bir sessizlik girince tekrar soruyor. Neye karşılık bıraktılar sizi? İsrailli bir pilota. Onun yerine ben başımı sallıyorum. Evet, sadece bir kişiye karşılık. Bire karşı 33. Hayatımda hiç böylesine bir küçümsemeye maruz kalmadım. Kadın açık kalmış ağzını utanmış gibi kapatıp, deli olmalısınız diyor. Kurtulduğunuza sevinmediniz mi? Hayır. Amcam o gün mutlu değildi. Bir an anlatmayı düşünüyorum. Ama bir psikiyatriste 2 kez ölen ve aslında ölümsüz olan amcamdan söz edemem. Birden susadığımı fark ediyorum. Amcam ve yüzünü görmediğim ama 33'te biri olduğumu hiç unutmadığım o pilot hep susatmıştır beni. İçki diye mırıldanıyorum. Kadın sağ kolunu kaldırıyor. Birden kolunun özgürlüğünü kıskanıyorum. Yine içki. Bana öyle geliyor ki siz geçmişiniz için geleceğinizden vazgeçmek istiyorsunuz. Ancak bir sahtekarın etmeyi başarabileceği kadar inandırıcı bir söz bu. Daha çok susadım. Çözün beni diyorum kadına bakarak. Lütfen çözün ve biraz içki verin. Kadın yavaş ama kararlı bir tavırla başını sallıyor. Hiç olmazsa şu bacaklarındaki kayışı gevşetmelerini söyleyin. Bu mümkün değil diyor kadın. Neden? Ben deli değilim. Ellerimi bacaklarımı bağlamanıza gerek yok. Kadın sanki onun elleri bağlıymış gibi yüzünü buruşturunca öfkeyle devam ediyorum. Burası neresi? İstanbul değil mi? Gümrüklerden 800 belki de 900 kilometre uzaktayız. Siz de Sinbet'ten değilsiniz. Ben de sadece zararsız bir alkolüyüm. Alkoliklere işkence yapıldığını da hiç duymadım. Kadın başını sallıyor. Ne demek istediğinizi anlamadım. Ama şunu söyleyebilirim. Öne doğru eğilip söylüyor. Sizin sorununuz alkol değil. Alkoliklik vardığınız bir sondan çok bir durak. Şimdilik bağırarak oyalandığınız bir durak. Onu dinlemiyorum. Beynimdeki kokuya sarılıp bağırıyorum. Çözün beni. Göz göze geliyoruz. Beni anlıyor. Ama izin vermeyecek. Sizi kendinize zarar vermenizi engellemek için bağladık. Bağırmaya devam ediyorum. Buraya kendi isteğinizle geldiniz, diyor kadın. Tedaviyi kabullendiniz, kendiniz istediniz. Hayır, doğru değil bu. Çığlığım sönüyor. Gönül istediği için geldim, derken de bir mırıltıya dönüşüyor. Sessizlik belirginleşip uzayınca kadına dönüyorum. Orada ve beni bekliyor. Birden irkiliyorum, biliyor. Korka korka soruyorum. Gönülle konuştunuz mu? Kadın donmuş gibi hareketsiz, kımıldamıyor. Size başından geçenleri anlatmış olmalı. Daha ne öğrenmek istiyorsunuz? Tenimi saran buz erimiş gibi canlanıyor kadın. Yine de hemen karşılık vermiyor. Dakikalar kadar uzun gelen saniyelerden sonra sesini duyuyorum. O geceyi, daha doğrusu o gece olanları, sizi içki şişesine hapseden pişmanlığı... Hayır, merak eden o değil. Başımı ve bakışlarımı zorlukla kaldırıp kadının bacaklarına saplıyorum. Ya gönül, o neyi merak ediyor? Kadın canı yanmış gibi avucuyla dizlerini örterken devam ediyorum. Size Tarık'tan söz etti mi? Tarık onu şaşırtıyor. Ellerini dizlerinden çekip ama diye mırıldanıyor. Devam etmesine izin vermiyorum. Asıl merak ettiği Tarık'la aramızda geçenler. Yutkunuyorum. Tarık'ın da ona aşık olduğunu anlattı mı size? Kadın ayağa kalkıyor. Sonra gözlerimin bacaklarına erişemeyeceği kadar uzağa yürüyüp duruyor. Bana bu konuda hiçbir şey anlatmadı. Tek istediği iyileşmeniz. Sizi seviyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Yalan. Sevseydi burada olmazdım. Bunu o da bilmeli. Döndüğümde beni beklemiyordu, diyorum. Bunu nereden çıkardınız? Nereden? O günü, İstanbul'a vardığım geceyi hatırlıyorum. Hava ne soğuk ne sıcaktı. Aylardan aralık, günlerden perşembeydi. Sarhoştum. O seçtiği, sevdiği adamı bekliyordu. Ama gelen bendim. Kadın sanki söyleyeceklerimi duyamamaktan korkuyormuş gibi biraz önce kaçtığı o yerden geri geliyor. Neden sustunuz? O gecenin sonunu getirecek kadar derin bir soluk alıp anlatmaya koyuluyorum. Beni görünce çok şaşırdı. Yalının bahçesinde çiçeklerin arasında ayakta sanki bir hayaletle karşılaşmışçasına şaşkındı. Belki de korkmuştu. Konuşmadan öylece durup dakikalarca baktı bana. Sonra sensin dedi. Elindeki şişeyi gösterip ben ve şişem dedim. Ardından gülümsedim. Güzel, parlak beyaz dişlerimi gösterdim ona. Aynı anda dikenden daha sivri, kuru ve iri bir cisim ağzımın içini parçalayıp boğazıma saplanıyor. Acıyı göz bebeklerimde, tırnak uçlarımda hissedip korkuyla bağırıyorum. Ah! Ah! Kadın ikinci çığlıkta telaşla üzerime eğiliyor. Dişlerim yana kayıyor. Dilimle tutup acının bozup değiştirdiği sesle fısıldıyorum. İçki, biraz içki. Sonra midemdeki yumruk sıçrayıp boğazıma takılıyor. Telaşlanmayın diyor kadın. Sesi kuru ve emrettiği gibi telaşsız. Şunu için. Ağzıma dayadığı bardaktan boğazıma dökülen tatsız sıvı damağımı dondururken geçti mi diye soruyor. Başımı geri çekiyorum. Biraz daha içersem dişlerimi de kusacağım. Yutkunmalıyım. Kadın soluk alışımı kontrol edip boğulmayacağım kanısına varınca bir gümrükçü gibi sorularına devam ediyor. Gönül 4 yıl sonra sizi karşısında görünce ne yaptı? Sorunda yutkunuyorum. O sivri cisim yumruk ve acıyla birlikte mideme yuvarlanıyor. Anlatın diye üsteliyor kadın. Susmayın. Hatırlamıyorum. Acı göz bebeklerindeki görüntüyü de eritti. Başımı hareket ettirebildiğim tek organım o. Sallıyorum. Kadın geri çekilmeden tersine üzerime eğilerek çiçeklerin arasındaydı, şaşırmıştı diye fısıldıyor. Dakikalarca öyle baktı size. Sonra bana bağırıyorum. Bana Tarık dedi. Beni deyip Tarık'ı bekliyordu. Ama gelen bendim ve adımı unutmuştum. Kadın tokat yemiş gibi gerileyip sandalyesine oturuyor ve uyumunu kaybetmiş gibi bir sesle "Pekala," diyor. "Bugünlük bu kadar yeter. Yarın devam ederiz." Sonra gitmek üzereyken sandalyeye oturmasının garipliğini fark ederek telaşla doğruluyor. "Bu gece düşünün, uzun uzun. Yarın adınızı hatırlamanız için ne yapmamız gerektiğine birlikte karar veririz." Başımı sallıyorum. Boşuna omuza kapılmamalı. Eğer yeniden beni adımla birleştirmek istiyorsanız yapacağınız bir tek şey var. Kadın cinsel bir tat alıyormuş gibi titreyen bir sesle soruyor. Nedir o şey? Beni serbest bırakmak. Petra, yalnızca o biliyor adımı. Ama ben daha onu aramaya başlamadım bile. Petra önce başını sonra gözlerini kaldırıyor düştüğü yerden. Göz pınarlarında dökülmeye hazır damlaların arasında dakikalardır beklettiği sorular var. Yıldızlardan sekerek üzerimize toz gibi yağan bomba sesleri sönerken dudakları kımıldıyor. Doğru değil, ben de adınızı bilmiyorum. Ebu Halid'i düşünmemeye çalışarak parmağımı doğuya, birkaç saat sonra Tarık'la birlikte varacağımız düzlüğe uzatıp mırıldanıyorum. Adım orada, dar bir sel yatağında, yere uzanmış yatan bir üniformanın cebinde. Yaklaşıp kulağına eğiliyorum. Orada sen adımı, bense gerçeği bulacağız. Gerçek? Hayır, diyor Petra. Burada hiçbir şey gerçek değil. Ne siz, ne aşağıdakiler, ne de amcanız. Amcam, gülüp başımı sallıyorum. Amcam bir rüya kadar gerçek. 18 yıl önce hep yanımdaydı. O sel yatağına kadar izledi beni. Gözlerimi ondan kaçırıyorum. Seninle seviştiğimi bile gördü. Sonra susuyorum. Gözyaşlarım çeneme düşüyor. Petra kulaklarıma ulaşmayan bir sesle utanmış gibi mırıldanıyor. Benimle sevişecek misin? Evet, diyorum. Hikayenin o bölümüne gelince. Ve amcanız bizi seyredecek, öyle mi? Başımı kaldırıyorum. Arkasını döneceğine eminim. Amcam, Boğuk ve uzlaşmayan sesi cümlemi bitirmemi engelliyor. Amcanız 1943'te ölmemiş miydi? İlk kez 1943'te. İkinci kez 1968'de. O sel yatağında öldü. Beni yalnız bırakmamak için. Bir süre konuşmuyoruz. Sonra ona amcamı anlatıyorum. Bazıları ona hep bir budala diye bakmışlardır. Sonraları çok düşündüm. Söylenildiği gibi budala mıydı diye. Değildi. Sadece aşırı derece saftı ve bu onu rahatsız etmiyor, aksine mutlu kılıyordu. Saflıkla cesaretin ayrımından habersizdi belki de. Aslında kahramanlığının ardında inançtan çok saflık ve onun kızına duyduğu aşk yatıyordu. Sözlerimi bitirince Petra elini uzatıp gözyaşlarıma dokunuyor. Sonra parmaklarındaki ıslaklıkta amcamı görmüş gibi alçak ve üzgün bir sesle "Amcanızı çok seviyor olmalısınız." diye fısıldıyor. Yine ezberlediğiniz bir şiir gibi anlattınız onu. Evet diyorum. İnsan baştan aşağı bir inanç olan birini nasıl sevmez? Ama onu hiç görmediniz diye karşı koyuyor. Doğru. Ama bütün çocukluğumu babaannemin onunla ilgili anlattığı hikayelerle geçirdim. Sonra 1965'te Sakız'a gidip 1920'de aşık olduğu Orum kızını buldum. 62 yaşındaydı ve hala amcamı seviyordu. Bana amcamın 1943'te nasıl öldüğünü o anlattı. Petra amcamın ne 1943'te ne de 1968'de nasıl öldüğünü sormuyor. Ben de anlatmıyor ve susuyorum. Birkaç dakika sonra sanki aşağıdakilerle konuşur gibi mırıldanıyor. Gönül sizi görünce neden Tarık dedi? Şaşırıyorum. Demek deminden beri gönüllü düşünüyordu. Onu seviyordu diyorum. Dudakları sayıklar gibi birkaç kez sessizce açılıp kapanıyor. Sonra öyleyse Tarık ölecek diyor. Hayır, Tarık ölmeyecek. Ama bunu ona şimdi söyleyemem. Şişeyi havaya kaldırıp ölme sırası Ali'de diyorum. Babası çiftçi olduğu için o ölecek. Petra Ali'yi unuttuğu için utanmış gibi kızararak kekeliyor. Ölmesinin babasının çiftçi olmasıyla ne ilgisi var? Yine ezberlediğim bir şiiri tekrarlıyormuşum gibi anlatıyorum Ali'yi ona. Ali ölüyor. Çünkü dikenli telleri aşarken sırtından vuruldu. Dikenli telleri aşmak zorundaydı. Çünkü teller yolunun üstündeydi. Telleri doğru koştu. Çünkü kaçabileceği öteki yönde marullar vardı. Marullara basamadı. Çünkü çiftçi babası küçükken ona ekili şeylerin nasıl zorlukla emekle yetiştiğini anlatmıştı. Kısa bir soluk alıyorum. Sırtına baktığımda bana öyle dedi. Ama asıl neden tıpkı trompet çalarkenki gibi ekili şeylere karşı duyduğu çiftçilere özgü o içgüdüsel saygı ve duyarlılıktı. Şiir bitince gözlerimizi aşağıya, sırtından ciğerlerine inen ölümü bekleyen Ali'ye çeviriyoruz. Anlıyorum ama ben hala Tarık'ı merak ediyorum diyor Petra. Yine Tarık. Tarık ve o bekleyebilir. Sabırlı olmalısın. İtiraz edecekmiş gibi ellerini kaldırıyor ama gözlerime rastlayınca vazgeçiyor. Peki sabırlı olacağım. Susuyor. Ama sabrı ancak birkaç saniye yetiyor. Aslında ötekileri de merak ediyorum. O psikiyatristi, gönüllü. İkisinin de dizleri güzeldi diyorum. İkisi de adımı merak ediyordu. İkisi de senin var olduğuna, seni bulabileceğime inanmıyordu. Görünüşe bakılırsa beni bulmanız epeyce uzun sürdü. Haklı. Binlerce şişeyi bitirecek kadar uzundu diyorum. Bir süre düşünürmüş gibi sessizce kalıyor. Sonra başının sert bir hareketiyle saçlarını geriye atarak soruyor. Sabah olunca beni de terk edeceksiniz değil mi? Onları terk etmedim diyorum. Aslında o ikisinin elinde tutsak olan bendim. İnanmıyor. Birden terk edileceğini düşünen bir kadını yatıştıracak sözcüklerin yetersizliğini hissediyorum. Belki dokunmak. Ellerimi saçlarına uzatıyorum. Benim de dizlerim güzel diyor Petra. Ve o iki kadına ne yaptınızsa bana da onu yapacaksınız. Yanılıyorsun. Kalın terli saçlarını okşayınca yatışıp uysal bir çocuk gibi beni dinliyor. O ikisinin saçları siyah ve kıvırcık değildi. Üstelik Ali onları denize girerken seyretmemişti. Başını elimin üstüne uzatıyor. Öteki elimi kısa etekliğinin açıkta bıraktığı dizlerine götürüp sözlerimi bitiriyorum. Ve hiçbirinin adı Petra değildi. Günaydın. Gözlerimi önümde derinleşen kuyudan alıp kirpiklerimi aralıyorum. Bir kadın. Elbisenin renkleri gözlerime batıyor. Bu sabah kendinizi nasıl hissediyorsunuz? O. Adımın peşine düşen psikiyatrist. İyi. Ama bugün neden üzerinde dünkü beyaz önlüğü yok? Bekleyen, saydam ve alıcı gözlerine rastlayınca cevap veriyorum. Başım dönüyor. Kımıldamaya çalışıyorum. Ayık olmak hep başımı döndürmüştür. Kadın saklamaya çalışmadan lütfeder gibi gülümsüyor. Onda beni rahatsız eden bir şey var. Belki vücudu. Vücudu gerçek olamayacak kadar biçimli. O, düşüncelerimden habersiz, sandalyeye doğru yürüyor. Oturmadan atılıyorum. Hayır. Durunca devam ediyorum. Biraz odada dolaşır mısınız? Şaşırıyor. Benim de istediğim bu. Oturmadan, neden? Diye soruyor. Bu Allah'ın cezası yerde başımı döndürüp beni sarhoş edecek tek şey vücudunuz. Cevap vermeden, kararsızlığına öfkelenmiş gibi sert bir hareketle sandalyeyi çekip oturuyor. Ara vermeden devam ediyorum. Niyetiniz beni baştan çıkartmak mı? Kadın acele etmeden arkasına dayanıp kucağındaki teybi çalıştırıyor. Sonra gözlüğüne dokunup soruyor. Neden böyle düşündüğünüzü öğrenebilir miyim? Elimi uzatmaya çalışıyorum. Bileğimdeki deriyi sıyıran kayışın acısı gözlerime batınca vazgeçiyorum. Üzerinize eteğinizin darlığını ve kısalığını gizleyecek bir şey giymemişsiniz. Kadın bakışlarımı izleyerek açıkta kalmış dizlerine, oturunca daha da kısalan eteğine bakıyor. Sonra da tedirginliğini gülüşünün ardına saklamaya kalkışarak açıklıyor. Önlüğüm az önce aptalca bir kazaya kurban gitti. Eteğime gelince. Sözlerini ara verip başını kaldırıyor. Göz göze geliyoruz. Kızaracak, kızarıyor.
Ayrım sonu.